Neden filmimi çekemiyorum? Podcast, video cast'in bugünkü konu benim de çok sevdiğim yazar Hakan Bonomo.
Merhaba.
Hakan'la, evet merhaba. Hakan'la biz bugün bu kadar iyi şeyleri nasıl yazıyor sırrını konuşacağız biraz.
Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Hoş geldin
Hoş
Hakan.
Hoş bulduk.
Şimdi Hakan sen İzmirlisin, Sabancı Üniversitesi'nde okudun ve işletme okudun. Şimdi onu nasıl karar verdin önce oradan bir başlayalım.
O dönem bir şey vardır ya. Yani
herkes bir işletmeye
gitti. Evet işletme her kapıyı açar gibi bir yanılgı. Bir de cesaret edememe durumu vardı. Kendim bildiğim bile bir sinema aşığı olarak büyüdüm ama... Sinema televizyon okuduktan sonra
ne olacak?
Sanki kısıtlı hiçbir şey olmaz gibi bir yerleşmiş bir fikir bende de vardı. Sadece hani ailem tarafından falan gelen bir şey de değil bu. Böyle bir garanti bir şey olsun isteği.
Doğru.
Ama orada da ben Sabancı'da da hep sinema üzerine, televizyon üzerine, yan dersler işte bilmem neler hep oradaydım. Hı hı. Ya kafam hep oradaydı. Bir değiştirme fırsatı olsaydı okulda değiştirirdim.
Evet aslında Sabancı Üniversitesi de bu anlamda öğrenciyi besleyen bir üniversite.
Çok.
Ama sen sinemaya küçüklüğünden beri tutkundun galiba değil mi? Yani meraklıydın. İzmir'de mi izliyordun? Nasıl yapıyordun?
Küçüklüğümden beri parlament sinema gecesi falan
tabii.
Çok büyülü gelirdi onlar bana. Hı hı. Ama o dönem benim izlediğim filmler işte İzmir sinemasını unutamam ya. Yani. Her hafta Karaca sineması ama o dönem izlediğim filmlerle daha sonra Sabancı'ya geçtiğimde dediniz ya besleyen tarafı. Hakikaten Sabancı'nın kütüphanesi beni burada başka bir sinema varmış. Yani yok orada.
Hı.
Yani bütün Avrupa sineması, İran sineması ya böyle şeyler yapabiliyor muyuz? Germany Year Zero diye bir film
evet,
izliyorum.
Büyük bir aşır, evet.
Ya böyle bir şey olamaz. Her yere ulaşım var ve hı hı. O beni başka bir şekilde bağladı sinemaya. Ben bu mesleği yapsam çok mutlu olurum anladım orada ben.
Ama işte aslında bence üniversitelerinde biraz misyon öyle olmalı değil mi? Yani 17-18 yaşında bir karar veremiyorsun. Ben de mesela hep sanatla ilgilenmek istiyordum ama hani sinema okumaya başlayana kadar bir takım kararlar değişti falan. Ve aslında ben resim üstüne gitmek isterken tabii sinema bölümünü olacağını çünkü kolektif bir iş yapmanın çok daha bana iyi geleceğini düşündüm.
Ama hep oralarda bir özgüven var mı? Bende yoktu o mesela.
Yoktu. Ama sen yazıyorsun. Ben yapıyorum aradaki.
Yazar iç kapanıklığıyla ben böyle.
Evet yani mesela ressam. Bayağı bir sinema kültürünü orada geliştiriyorsun ama hemen bu sektöre girmiyorsun. O nasıl oluyor?
Ya ben İzmir'e dönüyorum sonra. Bir de.
Ha döndün.
İzmir'de dönüşümde yani o kadar şimdi eşimle tanışmaya ve biz bir araya gelelim diye dönmüşüm gibi hissediyorum ben. Benim için İzmir'e dönüşümün en önemli kısmı Didem'le
tanışmak. Bir nedeni
varmış. Evet
bir
nedeni varmış. Çünkü hayatımın en zor mutsuz dönemiydi o. Çünkü hiç bilmediğim, sevmediğim bir işi yapıyorum. Dönmüşüm. İlk ve son ilk sezonunda Salih'in oynadığı Barış karakterinin sattığı cihazı satıyorum ben.
Anladım.
Ve gerçekten oradaki sahnedeki gibi sadece açıp kapatmayı biliyorum cihazı. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Ürünün sorumlusuyum, uzmanıyım. Anlatmam lazım, anlatamıyorum. Yani kabus gibi bir süreçti benim için. Orada satışçılar bana yardım ediyor falan filan. Ben hala akşam geliyorum bir şeyler yazıyorum. Nereye göndereceksem, ne yapacaksam falan filan. Çok da insan tanıdım ama. Yani bütün Türkiye'yi gezdim. Bir tane düz vites arabayla bayağı bir her yeri gezip hastanesine. Bana o anlamda çok şey kattı. Ama zordu.
Pek çok insanın denediği ama sonucunu başarısızlıkla sonuçlanan bir şey senin hayatında geri dönmüş. Çünkü sen Kanal D'nin kurduğu bir nette galiba değil mi?
Aynen,
platformuna yazılarını yolluyorsun.
Aynen.
Ve o yazılardan olumlu dönüş alıyorsun. Yani bu binde bir olacak bir şey ama benim de bir tezimi karşılıyor. Eğer iyi bir şeyse kaçmaz. Yani ben hiç çürüyen bir iş görmedim o anlamda. Bir şekilde o seni döndürüyor sanıyorum
döndü.
Değil mi?
Döndü. Yani o kadar fazla istiyordum ki. Ona da inanıyorum. O enerjiyi çok çok yolladım herhalde. Yani bir yere girmem lazım. Çok mutsuzum. Bütün riskleri aldık ve döndük ve başladığım yerde de maddi olarak hiçbir şekilde hiçbir Didem o dönem iyi bir yerde çalışıyordu. Hala öyle ve hani evi o geçindiriyor.
Güzel demek başarılı birinin arkasında eşi de ne kadar güzelmiş. Peki sen o Kanal D'nin kurduğu platforma yollarken başka nerelere yolluyordun?
Sonu info ile biten her yerlere. Ve o dönem hiç senaryo formatı bilmeden yazdığım çok kötü Çok kötü senaryolar, diziler. Ve öyle bir hevesle izliyorum ki sanki ya bu Kanal D'de oynayabilir. Çok güzel bu falan. O dönemde Kanal D'de Pelin Hanım vardı. Pelin Dişler. Çok kibardı, dönüş yaptı bana.
Ama bu muhteşem bir şey
tabii,
olmuş.
Tabii. Yani çünkü görüşmeye de gittim ben. Hani elimle. Bir de ben kurumsaldan geldiğim için. Ben bayağı sakal tıraşları, kravat, ceket, takım elbiseyle gittim. Elimde çıktılar var, senaryo çıktıları falan. Öyle bir şey zannediyorum. Yani kurumsal kafamda oturmamış. Karşısında bu var, bu var. Bunlar olmaz dedi. Bunlar zayıf dedi. İyi ki tabii ki de en kibarcasını söyledi. Ama dedi yeni bir oluşum var. Görüşmek ister misin? Ne dersin?
Oradan öyle oraya tabii geçtin. Tabii. Ama bu bence önemli bir şey. Yani ben hep onu da önemsiyorum. Geri bildirim verebilmek çok değerli. Fakat tabii insanları da anlıyorum. Çünkü ben bile yani aktif şu anda bir film yapmadığım halde. Yani projeye boğulacak kadar mail geliyor, gelebiliyor. Çünkü o yol. Halbuki
bana bile geliyor. Şu an size ne kadar geliyor?
Tabii yani. Bir anda... Yani gökyüzüne bırakıyorsun projeyi, bir başka yerde de gör. Yani kötü niyete de alet olabilir, onu demek istiyorum.
Evet ama hiç onu düşünmüyordum yani.
Ne olursa olsun diyordum.
Ya olsun yani inanıyorum ya, yazmışım o kadar diye.
Peki bir şey söyleyeceğim, reddedildiği zaman ne yapıyordun? Yıkılıyor muydun, üzülüyor muydun?
Benim başları 2012'de girdim ben. Bir de beni çok yeni de zanneden var. Hani sanki ilk ve sonla ben öyle şeyler.
Yok bayağı var.
Var ben o kadar. Benim ilk sektöre girişimdeki yediğim dayaklar vesaireler çok komik, çok fazla. Yani ben sürekli kovuluyordum. Sürekli kovuluyordum. Bu da dediğin soruyla ilgili aslında, şeyle ilgili yani. O reddedilme ya da işte yazdığım bir şeye revizyon talebi falan çok kişisel algılıyordum. Onun şimdi geriye dönüp baktığımda...
Ama algılamamak da mümkün değil. Yani sen o karakterlerle, o olaylarla günlerini geçiriyorsun. Umutların var. Yani bu böyle algılamak çok doğal bir şey. İnsanın doğasında olan
çok
bir şey.
Çok doğal bir cahillik. İyi ki de öyle bir dönem yaşamışım. Biraz sakin. Çünkü biz Aksel'le girdik aslında sektöre birlikte. Ve bizi böyle bir okyanusa attılar ve biz yüzme bilmiyoruz. Kiraz Mevsimi 2014'te yayınlandığında... 9 reyting aldığında biz Aksel'le şey diyorduk. İyi bir şey mi bu?
Yani bilmiyor. Yani
ay, niye seviniyor insanlar bu kadar falan diyorduk. O kadar bilmiyorum.
Aksel Bonfil'den bahsediyor.
Bonfil.
Evet, o da Yapım Lab'da benim öğrencim oldu. Evet, sen de oldun.
O yüzden hocamsınız.
Evet. Siz evet, ama siz Yapım Lab'a geldiğinizde yani. De şöyle bazen bazı çocuklar doğar ve böyle büyümeyi bekler gibi bakar ya. Siz öyleydiniz ve ben de aslında onu gördüm ve biliyorsun benim aslında eğitim sistemim yönlendirmeyi çok sevmem. Objektif olmaya çalışırım.
Evet.
Ve aslında orada dedim ki yani çıkacaklar. Aksel biraz daha, sen daha çekingen, geride duran bir tip. Aksel daha önde. Dolayısıyla aslında ama bayağı da güzel bir yola çıktınız ama sanıyorum sen Gökhan Horzum'la tanışıyorsun ve o sana hani okul gibi dediğim bir dönemin oluyor değil mi?
İşte Aksel'le tanışmam da Gökhan abi sayesinde. Yani Gökhan Horzum'la biz tanıştığımızda ben nette kapanıyor. Bir daha işsiz kalıyorum. Gökhan abiyle tanış. Bir tretmancı aradığını söylüyor. Çünkü ortak bir arkadaşımız. O dönemde de Gökhan abi diyor ki bir ay beraber vakit geçirelim. Olur olmaz bilmiyorum. Okey. O kadar açım ki işe de bu. Bir de dizi sektörüne gireceğim olursa. Yani şeyi hatırlıyorum ben. Aksel'le tanıştıktan sonra bize ekip yaptı Gökhan abi. Biz sürekli iş üretiyoruz ama olur olmaz önemli değil. Ya iki gün sonraya senaryo yolluyoruz falan. Gökhan abi en son şey demişti bize. Rahatsız edici derecede çalışkansınız. Hani biraz sakin olun. Tamam.
O da çok yorar çünkü.
Çok yorucu.
Çok yorucu.
Şu an bana mesela hani ben de çok genç kardeşlerimle çalışıyorum. O kadar hatırlıyorum o dönemki kadar darlasalar beni. Sakin ya. Yok yani, ama başka türlü hayatta kalamam gibi bir hissim varmış.
Mesela ben de birçok yerde çalıştım. O kadar zorluklar, ciddi bir hiyerarşi, bilgi paylaşmaya yani kendi kuşağım nedeniyle çok açık olmayan bir sektör. Tabii. Yani bütün bunlarla çok savaştığım için şimdi senin bu hikayeni dinlerken hani herkes demin dedin ya ilk ve son oraya gelene kadar neler ne kanlar ne gözyaşları.
Bir de şansım ama Allah'tan hani Gökhan Orzum sonra Ethem Özışık girdi hayatıma yani oralarda ben işi öğrenmeye karar verdim Allah'tan. Şeye kaybolmadım, gitmedim ama başa çıkmak zor. Gökhan abiye ben bir tretman yazdım bir bölüm için, beni çağırdı. Gel dedi. İlk denemem 35 sayfa yazmışım. Dedi ki 35 sayfa tretman olmaz öncelikle dedi. Bir dizi yani hani senaryo bir bölümü kıpkırmızı. Kıpkırmızı. İlk defa denemişim bilmem ne. O gün böyle Beyoğlu'ndaki ofisine hiç unutmuyorum. 5 saat bütün noktasından virgülüne benle ilgilendi ve yani hep öyle devam etti sonra. Nasıl yazılması gerektiğini. Ama tabii çok morali bozuluyor insan. Yani
tabii,
nasıl olur falan. Ama yani şu anda...
Orada, ama zaten hep o moralimizin bozulduğu yerde, hani ben şimdiki deneyime baktım, hep bana yeni bir şey, bir alan açıyor. Bu hani kaslarını zorlama gibi. Kasları biraz zorlarsan ancak gelişir ya. Hani ağrısını tabii, çekeceksin bir noktada. Aynen öyle.
Ben onu söylüyorum gençlere de. Yani bunları anlatmamın
mesleki
sebebi onlara
kas,
da...
Tabii.
Ya hemen pes etmeyin.
Bu Kiraz Mevsimi çok uzun yayınlanıyor. 59 bölüm. Değil mi?
Biz kovulduk ama ondan.
Ya bak bir de kovulma var. 9 reyting görüp kovuldunuz
biz
öyle mi?
Biz çok kovuluyorduk Aksel'le. Bizim olayımız kovulmaktı.
Hadi ya.
Ama hepsi de hak edilmiş kovulmalar. Çünkü ben Kiraz Mevsim'de ilk yapımcı Asena Bülbüloğlu. Benim hakikaten sektörde en güvende hissettiğim yerlerden biriydi orası da benim. Yani ilk Asena'nınla tanıştığımda. Ama hak edilmiş bir ayrılık yaşamamız gerekiyordu. Biz onu Twitter'dan falan öğrenmiştik o dönem hatta yani.
Ay bayağı.
Bir ama yani sonra biz Asena Hanım'la çok üzüldü çünkü bizim gidişimizi hiç kopmadık. Hmm. Hemen sonrasında zaten biz adı Mutluluk bu sefer kendimiz yazdık. Yani Aksel'le ikimiz yine bir denizde yüzmeye çalışıyoruz vesaire. Yaz işleri, gençlik işleri derken.
Harika. Ondan sonra işte pandemi geliyor. İlk ve son geliyor. Evet. Hani hem birinci sezonu hem ikinci sezonu beni hakikaten çarpan işlerden bir tanesi. Çünkü insan psikolojisine çok meraklıyım. Ve oradaki durumları da bu kadar derin ve cesaretli girmek çok önemli. Yani karakteri yazarken de mesela Özge Özpirinç'i canlandırıyormuşsun gözünde.
Yani artık ikinci, üçüncü cümlesinde bu Özge olmalı noktasındaydım.
Peki onu nasıl kabul ettirdin? Bir onu anlat bakalım.
Özge... Benim üniversite arkadaşım. Sabancı'da
o da Sabancı okudum. Üniversitesi'nden evet.
Ama yani şöyle söyleyeyim. Birincisi Özge'ye ben ne yazsam yollarım. Ve Özge çok kibar davranmaz. O da çok
o
faydalı.
O iyi bir şeydir aslında. Bir şey. İnsanın hiç... öyle bir dostlarının olması çok kıymetli.
Neyse onu söyler. Hı-hı. Aynen öyle. O yüzden de ona yollarım. Burada da ona yollama sebebim sadece çok istiyorum diye değil. Hem ne düşündüğünü merak ediyorum. Ayrıca tanımasam da ulaşmak isterim ona. Yani tanımıyor olsam da Özge çünkü Deniz. Yolladım gecesini hatta menajerim İlkay. Yani o dönem benim için zor da bir dönemdi. İlkay hayatıma girdi. Kariyerimde ne olacağımı bilmediğim bir dönemdi. Zor bir dönemdi. Hmm. Sözden ayrılmıştım falan. Ki çok güzel bir dönem geçirmiştim ben.
Söz dizisinde.
Yani söz dizisi bitmişti. Ayrıldım değil. Bittikten sonra hani ben kendim bir şeyler yapabilir miyim? Hmm. Yapmalı mıyım artık noktasındaydı. Hmm. Ve hiç ne olacak ne bitecek diye düşünmeden yazdım ilk ve son. Tamamen kendi bilinç akışı gibi başlayıp sonra İlkay'la paylaşıp eşimle paylaştığımda bunu hemen yapmalıyız. İkinci bölümü hemen yazmalısın dediklerinde ben aldım o gazı. Ve Özge'ye yolladım. Yolladım. Özge'nin ama yani sabah saat 9'da falan 10-15 tane mesajla uyandım. Uyan, kalk hemen. Çabuk. Konuşmamız lazım dedim tamam. Yani çok öyle. Mutlu olmuştum o sabah ya.
Yani müthiş bir şey. İlkay menajerin
evet,
sırada.
Evet.
Bu da önemli bir şey. Hem de dostun hem menajerin. Evet, hayır. Evet. Dinleyenler için ve izleyenler doğru, için doğru, söylemiş doğru, olayım doğru. diye söylüyorum. İş zaten hani çok sevgili gene dostumuz arkadaşımız Salih geldi ve öyle bir müthiş ve onu aslında biraz yeniden doğuşun gibi yani senin aslında hayatın dönüm noktası gibi.
Kesinlikle.
Alabilir miyiz? Birazcık ne dersin o konuda?
Yani kariyerimin orta bölümünde işte hani ben bir kollukla yüzeyim artık noktasında. Sonra üçüncü kısmı ama orada da İlkay Özge ben yola çıktığımızda hemen olmadı iş. Çok reddedildi iş. Bir sürü platform reddetti, yapımcılar reddetti. Bir de ben o dönem için tırnak içinde ünlü bir yazar değilim diyelim. Hani tabii. Ne demekse o ama öyle bakılıyor.
İzlenme sayısı gibi bakıyor.
Bir bakılıyor yani ki Özge'yle gitmemize rağmen bir star ve çok iyi bir oyuncuyla gitmemize rağmen işin genelinde, işin özelinde şöyle bir şey vardı. Bunun sonu başından belli, merak unsuru yok. İkinci bölüme niye izleyeyim ben? Gelin bunu film yapalım. İşte kariyerimin başında olsam bir öfkelenirim, kişisel algı hiç algılamadım. Bu olacak noktasındaydım yani. Bir yerde ama kimse cesaret, yani cesaret de değil. Kim bunu yapabilecekti? Hmm. Benim hayatıma dokunan kişi Müge Turalı'dır.
Aa evet, Müge Turalı da biliyorsun benim ikinci sezon konuğum ve de ablam. Bunu herkes çok gülüyor. Burada öğrenenler oluyor filan. Şöyle bir şey var aslında. Konuşmanın en önemli noktasını insanların yılmaması ve yaptığı işe inanıp ilerlemesi üstüne gidiyorum. Hani şimdi senin işlerinde de baktığım zaman her yaptığın işte yani birazdan sinemayla ilgili yazdığın şeylere de geleceğim ama böyle beklemek, İşte biraz bazen Nadas'a koymak. Mesela sen Yaşamaya Bak'ı 2015'te yazmışsın ama onu 6 sene sonra çekilmiş mesela. Şöyle diyebilir miyiz? Hani bir şey zamanı gelince sahibini buluyor gibi diyebilir miyiz acaba?
Valla benim evet işlerimde öyle bir durum oluştu ve o yüzden ben onu da yaşayarak görünce beklemek, sabretmenin faydasını gördüm. Gördüm.
Şöyle bir şey var. Mesela sen işte işletme eğitimi aldın. Sonra hani kendime oku hani Gökhan Horzum'la çalıştınız. Peki o ana kadar yazarken hani bir yerlere gidip hani böyle mi yazayım, öyle mi yazayım? Hani bir atölyeye bir şeye gidiyor muydun?
Çok fazla senaryo okuyordum. Atölyelere de online çok şeye katılıyordum. Yani kafayı bozmuştum bununla.
Film seyrediyor muydun?
Çok fazla. Işte. Yani ben günde 5 film, 6 film izlemişliğim. Öyle bir dönemim
ben
var.
Ben diyorum ki bu alanda kariyerini yapmak, yani kendini geliştirmek isteyenler film izlemeden bu iş olmaz. Yani film, dizi, üretilen her şeyi seyretmek ve hem zamanın ruhunu yakalamak. Yani hem geçmişten izlemek gerekiyor.
Kesinlikle.
Hem güncelden izlemek gerekiyor.
Ve yerli yabancı izlemek gerekiyor.
Evet.
Şöyle bir dönemdeyiz ya, yerli içerik. Ben yerli dizi izlemiyorum. Yani...
Ha, evet, bu da çok enteresan
çok
bir şey.
Acayip.
Hatta ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi benim hani böyle uluslararası alanda çalıştım çok uzun yıllar falan. Ben mesela çok sağlam bir dizi izleyicisiyim. Hani televizyonda eğer izleyemiyorsam kanalda giriyorum. İşte YouTube'da çok güzel her şeyi bulabiliyorum, izliyorum. Şimdi böyle baktığın zaman o içerik ne olduğunu anlamam gerekiyor ve bu sadece dizi veya film içeriği değil. Ben güncel programlara da bakıyorum.
Evet.
Çünkü insanın yapısını anlamak çok önemli.
Evet.
Şimdi buradan da geleceğim ya, yani insanı nasıl inceliyorsun? Nasıl bir bakış açın var? Çünkü senin yazdığın şeylerde karakter oluştururken böyle karakterin hiç, hatta karakter ruhunu soyuyor, soyuyor, katmanlar içinden çıkıyor. Nasıl bir hisle yaratıyorsun diyelim?
İki duygum var ve o da artık ilk ve sonla birlikte keşfettiğim öfkem ve korkum var. Onları eskiden yazmaya çekinirdim. Yani kariyerimin başında zaten çok çekinirdim. Orta blokta da çekindim. Ama biraz daha kırmayı öğretti bana o süreç. Ethem Özışık'la, Ethem abiyle çalışmak da öğretti. Ama üçüncü süreçte artık bu korkum, öfkem, ya yazayım ne olacaksa olsun noktasında frenlemedim kendimi. Nereye, ne yapılır, benimle ilgili okuyan ne düşünürü yendim.
Esas o çok yani. O ince bir şey. Benim Instagram'da da bir neden filmi çekemiyorum kanalı var. Bugün senin çekimin olacağını söyleyince soru istedim. Mesela orada demiş ki buna bağlantılı olduğu için soruyorum. Senaryodaki bir karakterin psikolojisini derinleştirmek için hangi yöntemi kullanıyor? Yani gözlem mi yapıyorsun? Kalp ameliyatına girip çıkar gibisin. O yüzden de güzel bir soru,
güzel
benim de hoşuma
şey.
Gitti.
Evet, bir kere gözlemim çok vardır benim. Benimle böyle arkadaşlarım muhabbet etmeyi çok sevmez. Ben çünkü şey yaparım, bir şey yakalarsam not falan alırım hemen. Tatsızdır yani, bir arkadaşım karşımda bir derdini anlatıyor, ağlıyor, bir laf etti. Aa, benim bunu unutmamam lazım. Bu çok acayip bir laf. Not alırım hemen.
Bak bu çok önemli.
Kopar
bir şey.
Kopar giderim mesela ortamdan anında, yani tatsızlaşırım. Ama ilk ve son ve türevi yazdığım işlerde, duygu işlerinde kendimden çok yola çıkarım. Bu ama birebir benim gibi değil. Yaşamadığım, yaşanmamış kavgalar, onlar en keyiflisidir. Yani olasılıklar, öyle olsaydı ne olurdu? Burada böyle olsaydı hayatım bambaşka olabilirdi. Çok fazla oralarda gezinirim.
Geziniriz. Bizim birinci işimiz gözlem yapmak. Tabii. Yani bu her açıdan. Çünkü bir şeyin çalışıp çalışmaması, diyalog yazmak. Gözlemin en faydalı yanı bence bir yazar için diyalog yazmak, takip etmek. Psikoloji üzerine okuma yapıyor musun? Mesela insanın kendisinin işte terapi almasını vesairesi, ruhunu bir laboratuvara koymak gibi görürüm ve çok düzenli de bunu yaparım mesela kendi üstünde. Sen ruhunu bu laboratuvarlara sokup çıkarırken neler yapıyorsun?
Geç kalınmış bir terapi sürecine girdim ben. Mesela o bana çok faydalı oldu. Yani EMDR'la ilgili çok şeyler okurdum mesela ve bir ona cesaret edemezdim. Ona başladım. O çok cesaretimi arttırdı benim. Derinleşme, karakterle ilgili.
Gölgelerle karşılaşmak, buluşmak.
Ve onlardan artık korkmamaya başladım.
Kucaklamak.
Yani tamam burası, yani eskisi gibi sırtımı dönmemeye başladım. Çok fazla da okuma yapıyorum. Bu ara mesela Elinda Batın okumaya başladım. Yani aşk derslerini okuyorum. Ve aşk derslerini okurken çok etkilendim. Yani gerçekten oradaki ilişki, ilk ve sonda bir sezon olabilecek bir ilişkiyi 2-3 günde bitirdim. Acayip hoşuma
gitti.
Acayip.
Orada o gözlemler, orada bir getirdiğin bir dünya ve onun anlaşılması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizim işimizi aslında bağımsız düşünemezsin. Yani ben hep onu söylüyorum. İnsan için insana bir şey yapıyoruz.
Evet.
Artık bu bende pelesenk olmuş bir şey. Son bu Oscar'larda da biraz onu söyledim. Hep kafadan giden filmler. Yani kalpten çıkıp kafada yapıyorsun ama birinin kalbine girmen gerekiyor. Hı. Yani kalple bağını koparmaman, yani o araştırmayı bitirmemen gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Ben şunu da düşünmem o yüzden. Ya bunu kısayım biraz. Bu pek cool değil. Mesela ilk ve son aslında sevmeyeni şundan sevmiyor. Çok fazla her şey. İşte cool değil tırnak içinde. Çok, bu kadar fazla büyük büyük yaşanıyor ki duygular. Hı. Anladık ya.
Ama yaşarsın ki.
Dolayısıyla 12 yılı anlatıyorum zaten. Ha. Ben oradan bir sıkıştırılmış bir hayat anlattığım için o 12 yılın içerisinde zaten birçok bölüm bir günde geçiyor mesela. Ya da bir saatte, iki saatte tabii geçiyor. En yoğun tarafa odaklanmak zorundasın. Yoksa tabii seyirci de iki kişiyi izletmek aslında biraz zor.
Çok kolay bir şey değil ama kadın erkek ilişkisi dendiği zaman her zaman çalışan evet bir şeydir. Evet. Yani ben şunu biliyorum, tamamen hani bağımsız filmlerde senaryoları yaparken içinde bir kadın bir erkek varsa o biraz daha rahat yoluna devam eder.
Doğru.
Teknik olarak. Peki evet, şimdi biraz önce dedin ki Özge'yi zaten düşünüyordun vesaire ve sonra işte redler yediniz, o oldu bu oldu ama sonunda kabul edildi ve diğer cast vesaire yapılırken ne kadar cast içine hani o gördüğünün hı-hı karşılığını ne kadar buluyorsun? Bulmadığın zaman ne yapıyorsun?
Bulmadığım işlerim de oldu ama ne zaman oyuna dahil edildim? Bu da bir senaristin işte ben showrunner'ım falan gibi bir yerden demiyorum bunu. Onu da bir öyle etiketleri de çok sevmiyorum. Ama mesela Müge abla beni dahil etti. Bu beni çok mutlu etti. Ama hep beraber bir faydasını gördük bunun.
Tabii. Yani sinerji. Onu
Müge abla zaten çok seviyor bunu. Yani ve bunu en iyi yapan yapımcılardan biri. Orada ilk ve sonda hiçbir şekilde hayal ettiğimin dışında değil, üzerinde hı-hı hep şeyler izledim, hı-hı gördüm. Yani ilk sezon Salih olmalı, Cem olmalı. Nokta atışı yani okuduğu şeylerde hı-hı hemen aynı duyguya gelebiliyor yazarla Müge hı-hı abla.
Aslında yani yazarın, yönetmenin ve yapımcının evet takım gibi, yani ben bunu öyle söylüyorum. Yani bu aslında bütünsel bir iş ve kolektif bir iş ve o zaman da işin enerjisi bambaşka ortaya çıkıyor. Aynı soruyu yönetmen içinde, yani mesela sen çalışmak istediğin yönetmenler oluyor mu? Yani bunu şu çekse daha iyi ya da bu daha böyle olur gibi bir şey.
Hayranlık duyduğum çok yönetmen var. Hı hı. Ama şanslıyım ki hep çalıştığım yönetmenlerde Cem gerçekten hı hı hayranlık duyduğum birisiydi. Devrim'le çalıştık ve şu an şey noktasıyım. Yazdığım her şeyi Devrim çekmek istese keşke. Öyle bir ilişki, öyle bir şey yakaladık ki biz Devrim'le. 40 yıllık tanıdığım dostum ve bu kadar yetenekli. Çünkü ben mesela ikinci bölümü bana yolladılar. İkinci bölümün finalinde ben şey dedim ya, bittiğinde ben bu kadar iyi yazmadım bu bölümü dedim. Hı. Ben bu kadar iyi yazmadım.
Bu da büyük bir şey ya. Aslında genelde.
Evet evet. Yok evet yok. Yani çok net.
Şöyle bir şey var. Şimdi senin seyirciyle hayal ettiğin bir ilişki hı-hı var hı-hı ve onun görsele döndüğü bir şey. Ben hep onu söylerim. Yani senaryo öyle zor bir format ki oradan başka bir formata evriliyor ve birilerine gidecek. Yani evet. Burada peki yönetmenle nasıl bir iletişim kuruyorsun bu noktada?
Biz ilk sezon kapandık 3 gün 4 gün. Sonrasında da çok çalıştık hı-hı ama ilk ve son oda tiyatrosu gibi bir iş olduğu için biz 4 kişi lik bir iş o. Yani hmm, yaratım hmm sürecinden yani ve Müge abla tabii ki de. İkinci sezonda da 1,5 aya yakın çalıştık biz. Ulaş, hmm, Hazal, Devrim, ben. Ulaş'la Hazal biz yokken de çalışıyorlardı bu arada. Evet, o kadar evet çalışkan insanlar ki gerçekten şahane. Ama aynı şeyi anladık mı noktasında hemfikir olmamız lazım bizim hmm yönetmenle. Çünkü bazen benim yazdığım şey onun kafasında farklı canlanabilir. Hmm. Onun kafasında farklı canlanan şey kağıttakinden daha iyi de olabilir. Olabilir. Yani biz bunların hepsini yaşadık.
Tabii. Tahmin edebiliyorum.
Ve bunların hepsini biz önden çözdük. Çok sıkı bir programda çalıştı Devrim. Özellikle ikinci sezon çok sıkı bir programda
çalıştı. Çok yakinen biliyorum. Yaz sıcağında.
Evet. Hepsi tamamdı. Ama kafasını ve o yüzden o yaratıcı alanı Devrim zaten anında maestro gibi. Yani bir şey çok yüksekse yazılanda onu aşağı çekiyor. Bir şey düşükse yazılanda, bir şey atlamışsam onu yukarıya kaldırıyor. Ama yani yönetmen konusunda çok şanslıyım. Yeni sordunuz mesela Zeynep Günay. Hayranım.
Evet, evet.
Arkadaşım da çok şanslıyım. Evet, birlikte bir şey yapmayı çok istiyoruz.
Keşke,
Onur
ne
Saylak
güzel
aynı şekilde çok beğeniyorum ve birlikte bir şey yapmayı çok istiyoruz.
Aslında böyle anlatıyorsun ki örümcek ağı gibi büyüyerek getirdiğin bir dünya. Peki seni yazarken veya yazdıktan sonra en çok ne sinirlendiriyor? Mesela neye kızarsın? Hani tamam çok güzel şeyler anlatıyoruz da hatırlıyor musun çok sinirlendiğin bir an, bir şey?
Çok hatırlıyorum.
Çok hatırlıyorsun. Hani neydi mesela, değiştirmek istemeleri mi?
Hayır, anlamamaları. Yani
ha işte ya, evet,
işi,
evet.
Yani yeterince hmm çalışmamış dersin.
Okumamış bile olabilir mi?
Olabilir. Ama şimdi onu bilemiyorum ama şunu hissedebiliyorum çok rahatlıkla artık. Benim de hani 13. yılım ve şeyi biliyorum. Yani çalışmamışsın dersine. Ve dersine çalışmayıp kalkıp...
O en büyük problem.
Çünkü ben dersime çok iyi çalışıyorum. Yani seninle toplantıya girmeden önce çalışmışım, biliyorum. Ne soracağınla da ilgili sana açıklıyorum ama sorduğun soru ya da istediğin şey işin ruhuna acayip aykırıysa tabii. Oralarda biraz tadım kaçıyor.
Çok yarışmacı bir ortam bu. Hepimiz için yani bir film yaparsın. Birisi çok beğenir, birisi yerin dibine sokar. Aynen. Ben ikisini de belli mesafeden olmaya çalışan birisiyim. Çünkü hiç kimseyi mutlu edemezsin ve de bunun bir şeyi vardır. Şimdi burada da sen olumsuz eleştiriler tabii ki oluyor olduğunda nasıl bakıyorsun meseleye?
Yani onu da ilk dönemler kişiselleştirirdim, çok bakardım. Ama şimdi olumsuzun kıymetini anladım. Çünkü eğer herkes seni seviyorsa sen suya sabuna dokunmamışsın demektir. Bir derdin yok, bir söylediğin bir söz yok demektir. Ben bir söz söylüyorum ve karşı taraf sinirleniyorsa, karşı tarafta bir şey uyandırıyorsa o çok kıymetli bir şey. Beğen bunlar zaten çok tartışılacak şeyler yani. Neye göre beğeniyoruz, neye göre beğenmiyoruz ama şey değilim. Çok takip ederim, okurum, alırım da alacağım şeyleri ama takılmam.
Yani benim karakterim böyleydi. Ben böyle görüyorum. Benim hep gördüğüm bir şey var. Özellikle genç senaryo yazarı adaylarında gözünün önünde canlanan şeyi senin de aynen birebir canlandırman isteniyor. Yani betimlemelerle yazılmış bir senaryo geliyor.
Çok severim. Roman.
Belki benim duyguya girmem gerekiyor. O atmosferi hissetmem gerekiyor. Evet. Farklı şekillerde. O yüzden burada hani sanıyorum sen duygu ağırlıklı yürüyen bir senaristsin. Ve galiba insanlarla iletişim kurmanın yani buluşturabilmenin sırrı da burada gibi geliyor bana. Yani o diyaloglar, o bir takım şeyler hani o senin elinden çıkmış bir şey. Yani şimdi o duyguya nasıl geldiğinde çıktı o. Yani o çok önemli bence.
Öncelikle ilk söylediğin senaryo teknik bir metin ve gerçekten evet. Orada yapılacak her türlü şov çok okunmuyor da.
Evet maalesef.
Çünkü
maalesef.
Gerçekten en iyi yani biliyorsun.
Rüzgar efekti gider filan böyle sinirler şu şarkıyla dinleyin diyen bile var yani öyle söyleyeyim. Evet, evet
kamera açıları ve evet. Verilmedi.
Mesela ben buna çok karşıyım ve okuduğum zaman da bana sınır koyuyor.
Seni manipüle ediyor benim, ve
evet, bana sınır,
kötü,
evet,
kötü yerden kötü ediyor. Yerden hissettiriyor aynen. Onu. Yapmışlığım var tabii ki yine hepin, başında tabii. Ama yani şu anda gördüğümde ya da işte benimle birlikte çalışan genç bir yazar kardeşim var. Adil mesela mükemmel yetenekli biri. Ona söylüyorum. Ben yaparsam beni de uyar. Yani burası çünkü böyle bir şey değil. Senaryo böyle bir şey değil. Yani o duyguyu o yüzden nerede arıyorum? Karakterin söylediği şey aksiyonu oluyor zaten.
Aynen.
Diyalogta arıyorum ben.
Aynen. Sevmediğim şey de bunu biliyorsun. Derslerde de söylüyorum. Evet. Yani bana durmadan bir tarif, bir saat atmosfer tarifi sonra bir diyalog. O bir diyalog oraya gelmiyor. Çünkü. Gördüğünü yazmak başka bir şey. Yani özle biçim arasında bir şeye giriyoruz.
Doğru, evet.
Yani önce bana göre öz sonra o biçimle şekillenecek. Yani o teknik hale gelmeden önce bir özün netleşmesi lazım değil mi?
Kesinlikle. Hayal gücünü de kısıtlıyorsun karşı
tabii,
tarafın.
Yani, tabii.
Boğuyorsun. Okuması zor gelen bir senaryo kadar kabus bir şey yok. Çünkü senaryo yani, zaten çok zor okunan bir şey.
Seni biliyorum. Evet.
Senaryo okumak o yüzden çok
ben
keyifsiz
ben o yüzden diyorum ki bana tretman yollayın. Önce tretman okumak istiyorum. Çünkü iyi bir tretman da tadından yenmez.
Doğru.
Ve harika olur. Artık şu noktada kendin üretiyorsun ve bir takım yapımcılarla projeni buluşturuyorsun. Şimdi bu ilk ve son üçüncü sezonu gelecek herhalde.
Vallahi ben başladım yazmaya.
Tabii. Peki bunun dışında yazıyor musun başka şeyler? Hani kitap veya hikayeler neler yapıyorsun?
Bir oyun yazmak istiyorum.
Aynı süper. Tam oyun yazarı. Ne kadar güzel.
Bir oyun yazmak istiyorum. Onu pişiriyorum bir yandan. Bir yandan da şimdi dijitale çalıştığım bir iş var. Açıklanmadığı için şu an söyleyemiyorum ama benim için şöyle yeni dönem ve yazmadım. Yani ben çünkü yazarken karakterin motivasyonunu bulmak yetmiyor. Benim de motivasyonumu bulmam lazım.
Tabii.
Niye yazıyorum bu tabii. İşi? Onu bulduğum zaman da çok keyifli oluyor süreç.
Oluyor süreç. Bence baktığın zaman aslında sipariş yapılmış işler yerine sıfırdan yaratılmış işlerin aslında ne kadar dallanıp budaklandığını da burada görmüş oluyoruz. İşte Sen Yaşamaya Bak, Ah Belinda ve Sen Büyümeye Bak diye 3 tane uzun metraj senaryo var. Şimdi ikisinin arasındaki yani dijitale bölüm bölüm yaparken yaptığınla daha uzun
tabii.
Bir şey yapmak arasında bunları yaparken nasıl sende gelişiyor? Yani bunun bu hikaye daha uzar deyip o bir diziye mi dönüşüyor? Yoksa bu hikayenin hikayesi burada kalsın diye mi? Yani baştan mı formatı koyuyorsun? Nasıl gidiyor?
Ya Sen Yaşamaya Bak da ölmek üzere olduğunu da bilen ve bir çocuğu olan, hı hı, bir kadın dediğin an zaten film oluyor. O, onu, evet, onu uzatmak da istemiyorum.
Bir manası yok.
Hatta
tabii.
Karanlık da çökmesini o dönem istememişim. Ben şimdi onu yazdığımda 2015'te bitirdiğimi hatırlıyorum. O kadar saf ve temiz duygularla yazmışım ki şu an yazsam öyle yazmam. Çok daha karanlık yerlere, hı, giderim. Çok daha sert yazarım. Ve muhtemelen de o kadar izlenmez. Çünkü çok, hı, izlendi ve, hı, çok sevildi. O dönem Taf'la Armağan vardır mesela. O filmin, hı, bu kadar... Filmle herkesten çok uğraşmıştır, emeği vardır. O dönem benim için çok güzel bir dönemdi. O filmin yıllar sonra çekilmesi. Hmm. Ama ben geriye dönüp baktığımda başka bir Hakan yazmış onu.
Tabii canım, hepimiz değişip dönüşüyoruz.
Çok acayip ama tabii. Yani ilk ve son da öyle benim için. İlk sezonu başka biri yazdı, ikinci sezonu başka biri yazdı.
Şu üçü başkası
şimdi
yazıyor.
Şimdi üçü başkası yazıyor.
Ya yani. Çünkü orada deneyim ve hayatla olan ilişkin de değişip dönüşüyor. Siz bu ilk ve sonla çok üniversitelere gidiyorsunuz ağırlıklı olarak. Ve orada mesela... Gençlerin ya da üniversite çağındakilerin aşka bakışı nasıl geliyor? Bu ağır diyalogları nasıl karşılıyorlar?
İki tip var. Ben mesela ikinci sezonu bu kadar Z kuşağının sahiplenmesine çok şaşırdım. Hmm. Çünkü ikinci sezon benim için daha çocuk odaklı, aile odaklı, daha Z kuşağının belki ıskalayabileceğini düşündüğüm bir sezondu. İnanılmaz aldılar. Hmm. Ve çok seveni var. Ama... Çok tetiklenip sevmeyen de var. Sevmeyenden kastım öfkelenen. Onları da çok seviyorum. Çünkü o öfke onda...
Aslında öfke onda bir şey tetiklemiş anlamına geliyor
yani
diye düşünüyorum.
Şimdi biz bir söyleşide Müge abla... Şimdi ben tabii dinliyorum. Hmm. Müge abla artık bu kadar öfkelendiysen dedi. Aynı az, hmm, önceki cümle çıktı yani. Sen bir baktır dedi. Bir, hmm, sende bir sıkıntı olabilir bu konuyla
ilgili. Çünkü evet. Şimdi senin de küçük bir oğlun var. Ve aslında insanın çocuğunun olması bir noktada ya da çocukları gözlemlemek aslında değişim dönüşümleri getiren bir şey.
Çok.
Öğreniyorsun yani aşkın nasıl değiştiğini, aslında aşktan ne anlaşıldığını, aslında... Senin gelişimine de hani çocukların üstünden bile çok erken yaşlarda görülebiliyor yani dönüştürebilmek, değil
yani
mi?
Yani o öfkeni dizginlemeni sağlıyor bir kere. Tabii. Ve ilk sezon birbirine çok öfkeli bir çift vardı. Evet. Bu sezon o anlamda biraz daha dikkat ettim. Biraz aileye öfke vardı. Biraz bayağı vardı. Ama şimdi mesela üçüncü sezon daha da kendime dönüp baktığımda daha da... Evcilleştirmeye çalışıyorum o öfkemi. Başka bir şey mesela 3. sezonun hikayesi de o anlamda ilk 2 sezona hiç benzemeyecek. İlk ve sonu şundan çok seviyorum. Gerçekten yani yönetmeni başkaydı ilk sezonun, 2. sezonun, hmm, yazarı da başka benim, hmm, için.
Tabii.
Yani ilk sezonu başka bir arkadaş, 2. sezon başka, 3'ü başka. Onu çok seviyorum. Başka oyuncular oynuyor.
Aslında bence işin güzelliği de orada. Hani her sefer yeni bir yolculuğa çıkıyoruz gibi.
Evet.
Sen de o yolculuğa, evet, çıkıyorsun. Hep beraber çıkıyoruz.
O yüzden tükenmeyecek bir şey gibi hissediyorum. Bana da iyi geliyor. Geliyor. Gerçekten terapim oluyor onu yazmak.
Ne kadar hayır diyebiliyorsun? Hayır demeyi öğrenebildin mi? Bu her konuma sorduğum bir soru çünkü.
Ya çok zorlanıyordum. Benim herkes yani lise dönemim, üniversite dönemim. Benim böyle 35 tane falan en yakın arkadaşım vardı. Bu da aslında bu terapide çıkan bir şey. Yani hayır diyememek, tabii, altında yatıyor bunun. Çünkü herkes de bir şekilde herkesi mutlu etmeye çalışmak. Ben bunu ikinci sezona koydum. Nilüfer bunu söylüyor üçüncü bölümde. Diyor ki yani kendim dışında herkesi mutlu etmeye çalışmaktan çok yoruldum. Hmm. Bu da çok yorucu bir şey. Bunu anladığımda da çok keskin bir vazgeçiş yaşadım ben. Bu sefer de fazla uca gittim. Kimseyle, hmm, görüşmüyorum. Kimseyle. Şimdi dengelemeye çalışıyorum onu. Çünkü, hmm, bir oğlum oldu ve dengeli bir baba görmesi lazım. Bunu başarmaya çalışıyorum.
Bence yeni her kuşak çok daha iyi başarıyor kendini görmeyi. Biz onlardan aslında yani ebeveyn olarak biliyoruz ama biz onlardan daha çok şey öğreniyoruz diye düşünüyorum açıkçası.
Acayip.
Benim için şöyle bir hikayesi var. Hani senin ta geçmişte Yapım Lab'tan tanıdığım. Oradan sonra yavaş yavaş çünkü hani Hakan Bonomo deyince unutulacak da bir isim değil benim öğrenciler arasında da. O yüzden ama Aksel'le ikiniz, Aksel de çok başarılı işler yapıyor inşallah. Onu da bir gün konuk etmek istiyorum. O yolculukta yürüdünüz, geldiniz ve aslında bütün o zorluklar, işte tıkanmalar vesaire. Ama insan eğer kararlı bir şekilde giderse ki hani parasız da yaşadım diye bunu da söylüyorsun. Yani oldukça zor bir süreç yaşadın.
Dedim ya o dönem biz sürekli kovuluyorduk. Artık bu bir şaka haline gelmişti. Bir tane isim vermeden anlatayım. Bu çok komik yani. Fıkra gibi bir şey. Düğünümüz var. O kadar çok kredi çekmişiz ki borç batağındayız. Ve işte bir dizi yazıyoruz ve dizi iyi gidiyor gibi falan. Ama biz yine kovulacağız belli ki. ve bunun bir hazırlığı yapılacak. Yapımcı bana şey demişti. Hakan benim en sevdiğim dizi ne biliyor musun demişti. Ne demiştim? Game of Thrones demişti. Kaliteli bir muhabbet gelecek diye düşünürken. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü dedi, her bölümü başka senarist yazıyor. Kovmana gerek kalmıyor demişti.
Böyle giriş mi oldu?
Müthiş bir girizgah değil mi? İki gün sonra kovulduk. ama bu arada orada da haklıydı. Yine başında, kariyerimizin başındayız ve zannediyoruz ki biz acayip şeyler yazıyoruz ya. Yani biz burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Yok öyle bir şey. Tabii. Gerçekten yok öyle bir dünya. Tabii. Yani bu bir, ben Yapım Lab'de de sizden onu öğrendim. Bu bir ekip işi ve sadece senin yazdığın çekilecek zannetmemeli kimse.
Tabii.
İşbirliği yapmak tabii lazım herkesin.
O çok önemli. Aslında bu alanda üretecek insanların kolektif çalışma bilinci, karşını işte anlamak vesaire üzerinde de çalışması. Yani hatırlarsan ben hala da öyle atölyede daha çok kişisel gelişim ve psikolojiye yoğun kitaplar öneririm. Aynen. Çünkü eğer insanı anlamazsak, kendimizi anlamazsak bir başkasına, yani kendin mutlu olmazsan birini edemezsin. Kendin öfkeni anlarsan daha iyi yazarsın gibi.
Evet. Jung yani, okuyorduk.
Ya tabii onları oku. Evet, onları bayağı tabii, yoğun tabii bir şekilde veriyordum. Neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne önerirsin?
Öyle bir noktadalarsa, bu soruyu soracak noktada çok oldum çünkü yani.
İşte onun için soruyorum sana.
O yüzden o dönemimi hatırlıyorum. Çekmemem gerektiğini anlıyorum şu anda. Bu soruyu soruyorsam henüz çekmemem gerekiyor.
Beklemek gerekiyor.
Evet, sabretmek, beklemek gerekiyor. Çünkü şu anda özellikle yeni nesili ben çok seviyorum.
Ben böyle bayılıyorum.
Hani 50-60'lı, 40'lı ya da neyse kendi yaşıtımdan birinden fikir almaktansa 20'li yaşlardan birinden senaryo fikri almayı daha çok seviyorum. Ama
hızlı geçiş.
Pes ediyorlar çok kolay.
Pes ya da çok hızlı bir atılım, panik.
Hızlı olmak istiyor her şey. Her şey hızlı olsun istiyor. Hemen olsun istiyor. Öyle durumlarda da işte sabretmek, o yüzden söylüyorum. Yani eğer sen bunu çok istiyorsan ben öyle, ben başka bir iş yapamazdım diyorum. Dolayısıyla bunu pes edersem yapacağım bir şey, B planım yok.
Yok. Bir şeyi kaçırma telaşı. Yeni kuşakta çünkü bu hız dünyasında acaba bunu yaparken, halbuki yavaş ve sakin adımlarla yüründüğünde bence yolculuk tamamlanıyor, ama biraz da dayanıklı olmak lazım.
Sadece işine odaklanırsa ki, evet, ama çok zor bu. Onlar
kolay
için
de
bu,
değil.
Bu da benim için de öyle, çok zor, imkansız bir şey, ama eğer çok istiyorsan ve bir B planın yoksa başka çare
başka
yok.
Başka çare demek yok. Peki eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, çok teşekkür
ederim. Çok teşekkür ederim. Harikaydım. Ay, çok teşekkürler vallahi.